Ayrım 17.
Genelde ölülerle ilgili törenler Budizmin alanına girmektedir. Yaşayanlarla ilgili ritüeller ise Şinto alanındadır. Daha ince bir bakışla Budist ritüelleri, cenazeler, yıllık anma ayinleri ve ölülerle ilgili 4 önemli günde uygulanır. Şinto ritüelleri ise düğünler, doğum kutlamaları ve Shichi-Go-San'da, yani erkek çocukları için 5 yaşında, kızlar için 3 ve 7 yaşlarında yapılan törenlerde ortaya çıkar. Başlangıçta tabii bu törenlerin hepsi Şinto'da olmalıdır ama Budizm sahnede belirdiğinde önemli törenleri devralmış, yani bu dünyadan öbür dünyaya gidişle ilgili olanları üstlenmiş olmalıdır. Budizmin Japonya'ya girdikten sonra geçirdiği değişimleri izlemek oldukça zordur. Yine de Budizmin Japonya'da geliştiğini, Japon halkının inancını kazanırken Hindistan'da Sakyamuni Buddha ve onu izleyenler tarafından yaratılan dinden çok farklı bir din haline gelmiş olduğunu söylersek herhalde pek yanılmış olmayız. Gautama'nın Budizminde dünya bir acılar yeri olarak görülür. İnsanlar, daha doğrusu tüm yaşayan canlılar her ölüşte yeniden doğarlar. Böylelikle sonu gelmez acıları sürekli olarak çekmek zorunda kalırlar. Bu inancın öğretilerine göre insanların bu sonsuz döngüye sıkışması kendi ihtiraslarından ötürüdür. Demek ki emirlere uymakla, meditasyonla, öğrenmeyle geçen bir ömür sürmek gereklidir. Böyle bir hayatın sonunda kişi sessiz bir aydınlanma durumuna, nirvana'ya ulaşmayı umabilir. O zaman acılar dünyasından ebediyen kurtulabilir. Yani başka bir ifadeyle budalık yeniden doğuşlar döngüsünden kurtulmakla ilgilidir. Bu çeşit Budizm'de budalık adayları ancak insanlar olabilir. İnsanlar için Buda olabilmenin tek yolu dinsel eğitim, buna duyuların bastırılması dahildir ve öğrenmelerdir. Ama Japonya'ya girerken bu din çarpıcı değişiklikler geçirmiştir. Pek az sayıda insanın Buda olabileceğini söyleyen ilk öğretilerin tersine, Japonya'da bu din genişlemiş, tüm insanları, hatta daha sonra insan olmayan varlıkları bile potansiyel budalığa uygun görmüştür. 10. yüzyıl dolaylarında çok etkili bir düşünce ekolü belirmiş, dağlarla ırmakların, otlarla ağaçların da hep Buda olabileceğini ileri sürmüştür. Bu düşünce ekolü o günden bu yana Japonya'da gelişen çeşitli Budizm biçimlerinin temelini oluşturmuştur. Ama budalık için önerilen uygulamalar, örneğin söylenen ilahiler ya da meditasyon biçimleri bir mezhepten bir mezhebe değişmektedir. Japonya'daki Budizmin bir başka özelliği de ölen insanlara ölümlerinden sonra bazı dini isimler verme yolundaki yaygın uygulamadır. İşte böylece ölen kişinin gerçekten Buda olduğu tescil edilmiş olur. Bugünün Japonya'sında bile insanlar ölü birinden söz ederken genellikle Hoto Kesama derler ki bu da Buda demektir. Yani Japonya'da kök salmış olan Budizm tüm ölenlerin kami, yani tanrı olduğunu söyleyen Shinto inancından çok etkilenmiş gibi gözükmektedir. Japonya'daki Budizmle ilk Shinto inançları arasında bir başka paralellik de Jodo Shinshu'da, yani saf diyarın gerçek mezhebinde ortaya çıkmaktadır. Bu mezhep 13. yüzyılda Shinran tarafından kurulmuştur ve ana mezheplerden biri olmayı sürdürmektedir. Shinran'ın vaazları iki tür eko, yani kişinin sevaplarının Buda olmak için başkalarına transfer edilmesi yöntemi olduğunu söyler. Biri Oso Eko'dur. Buna göre ölmekte olan kişi ölüm yatağında Amitabha'nın adını söyler, ona seslenirse saf diyarda yeniden doğarak Budalığa erişecektir. Orası Amitabha'nın cennetidir. Bunu Shinran'ın öğretmeni Honen 12. yüzyılda söylemiştir. Buna ek olarak Shinran diğer tip ekoyu, Genso ekoyu da vurgulamıştır. Bu da ölen kişinin diğer insanları kurtarmak üzere saf diyardan geri dönmesiyle ilgilidir. Shinran'a göre bunu Bodhisattva, yani başkalarının acılarını dindirip ruhlarını kurtarmak isteyen biri yapar. Bir başka ifadeyle Nenbutsu uygulamakla Amitabha Buda'nın ilahilerini söyleyen din adamlarının bulunmasıyla kişi cennete gidebilmektedir. Ama bu kişi Bodhisattva olduğu için orada ebediyen kalmak istemeyecek, yaşayanları acılarından kurtarmak için bu dünyaya dönecektir. Shinran gerçek Nenbutsu uygulayanların diğerlerini kurtarmak üzere durmadan yaşayanlar dünyasına döneceğini söylemektedir. Bu durum doğrusu Shinto inancının yeniden doğuşlarına çok benzemektedir. Yüzyıllar içinde inançlar Japonya'da gelişir. Shinran'ın öğretileriyle birleşirken Budizm de ülkenin yerli dinine şaşılacak kadar çok benzeyen bir düşünce biçimini benimsemiştir. Ebedi döngü. Özetlemek istersek açıkça görülüyor ki bu hayat ölüm ebedi döngüsü yalnız Shinto'da değil, Japon Budizminde de temel unsurdur. Bu inanç elbette ki yalnız Japonlara özgü bir inanç da değildir. Herhalde taş devrinde tüm insanların ortak inancı olmuş olmalıdır. Ormanlarda yaşayan insanlar da besbelli benzer felsefeler geliştirmişlerdir. Japonya olayındaki fark bu ilkel düşünce biçiminin bu ülkede diğer yerlere göre çok daha güçlü biçimde dayanmış ve sürdürülmüş olmasıdır. Evet, belki ilkel bir felsefe olabilir ama bence bunun iyi yönlerini yeniden gözden geçirmenin de zamanı gelmiştir. Modern bilim tüm hayatın temelde tek olduğunu artık ortaya koymuş, yaşayan varlıklarla onların fiziksel çevrelerinin bir tek ekosistemin parçaları olduğunu göstermiştir. Ayrıca birey ölse bile genlerinin gelecek kuşaklara geçtiğini, bunun kalıcı bir yeniden doğuş döngüsü yarattığını biliyoruz. Daha da önemlisi insan nesli sonunda ancak diğer canlılarla hayvanlar ve bitkiler dünyasıyla barış içinde bir arada var olmakla sağ kalabileceğini anlamış bulunmaktadır. İnsanlar bitki yetiştirmeyi, hayvan beslemeyi öğrendiğinden beri hep doğayı kontrol etmeye ya da fethetmeye çalışmıştır. Ve bu fetih sürecinde her nasılsa kendini tüm diğer canlılardan daha üstün gördüğü bir noktaya varmıştır. Bugün insanın üstünlüğüyle ilgili bu duyguları yeni baştan düşünmek zorundayız. Bunu yapabilmek için de dönüp çiftçilikten, hayvancılıktan önceki avcı ve toplayıcı toplumların bilgeliğine göz atmamız gerekmektedir. Tarihin ritimleri. Arnold Toynbee, dünya tarihini çeşitli uygarlıkların yükselip çöküşü olarak anlıyordu. Dini uygarlığı merkezine yerleştirmişti. Çünkü uygarlığı destekleyen şeyin din olduğuna inanıyordu. Onun bakış açısından Hristiyan uygarlığından doğmuş fakat şimdi zayıflamış olan modern Batı uygarlığı ciddi bir tehlikeyle yüz yüzeydi. Ben tarihe çoğulcu bir bakışla bakarım. Bana göre her birey ve millet kaçınılmaz biçimde ve tekrar tekrar yükselir ve çöker. Her bir uygarlığın kesinlikle bir takım odak fikirleri olur. Bu fikirler tarihin belli bir aşamasında geçerli ve etkin olduğunda o uygarlık ve o ilkelere dayanmış olan millet güçlü ve varlıklı olur. Derken bir aşama gelir, o uygarlığın ilkeleri tarihin hareketine ters düşer. O zaman o uygarlık inişe geçer. Bir tek uygarlığın ilkeleri asla tarihin her aşamasında eşit düzeyde geçerli olamaz. Hiç kuşku yoktur ki Avrupa ulusları da kendi uygarlıklarının ilkeleri çerçevesinde 16. yüzyıldan bugüne kadarki tarih döneminde son derece önemli bir rol oynamışlardır. Ama artık zaman değişmiştir. Bilerek ya da bilmeyerek Avrupa kültürününkilerden farklı ilkeleri benimsemiş olan ülkeler yükselmiştir. Şimdi kendilerine özgü ilkeleri ilan etmeye başlamışlardır. Ayrıca günümüz öyle bir gündür ki Batı Avrupa ülkeleri artık kendi uygarlıklarının ilkelerini diğer ülkelere empoze etmekte güçlük çekmektedirler. Dünya insanlarının bu koşullar karşısında yapması gereken şey, Avrupa uygarlığının ilkelerinin aslında ne olduğu konusunda net fikirler edinmek, o ilkelerin bugün etkili olamamasının nedenlerini saptamak ve eğer Avrupa dışı uygarlıkların gerçekten bir önemi varsa, bunların hangi ilkelerinin Avrupa uygarlığındaki kusurlara çare olacağını soğukkanlılıkla değerlendirmektir. Batı Doğu ile buluşuyor. Avrupa'da doğmuş olan modernizm şimdiden kendini tüketmiştir. Böyle olunca modernizme dayalı olarak oluşmuş toplumlar da çökmeye mahkumdur. Gerçekten de Marksizmin çarpık ilkeler üzerine kurulmuş modernist toplumun bir yan akımı, tümden başarısızlığa uğraması ve Sovyetler Birliği'nin çarpıcı biçimde çözülmesi, modernizmin ana akımı olan Batı liberalizminin çöküşünün ön habercisinden başka bir şey değildir. Çöken Marksizme bir alternatif olup tarihin sonunda hüküm süren ideoloji haline gelmek şöyle dursun, liberalizm de bir sonra düşecek domino olacaktır. Modernizm bir dünya görüşü olarak kendini tükettiğine göre, hatta şimdi insanlık için bir tehlike oluşturur duruma girdiğine göre, yaklaşan postmodern dönemin ihtiyaç duyacağı yeni ilkelerin, batılı olmayan kültürlerden özellikle Japon uygarlığından derlenmesi şart olacaktır. Hegel, Descartes'i o ünlü cogito ergo sum, düşünüyorum öyleyse varım sözünden ötürü modern felsefenin kurucusu saymıştır. Bu fikir insanı evrenin merkezine yerleştirmiştir. Descartes dünyayı ayrı çaplar üzerine kurulu iki parçaya ayırmıştır. Biri düşünen zihin ya da ruh, diğeri de inertia'nın atalet alanıdır. Onun kanısına göre zihin maddi dünyadaki fizik ilkelerini, mekanik kanunları bildiği için maddeyi daha iyi kontrol edebilecek durumdadır. Doğal bilim ve teknoloji bu dünya görüşünün ifadeleridir. Batının rasyonel liberalizmi, bireyi, düşünen benliği, mutlak hale getiren Descartes'çi dünya görüşünü tümüyle kucaklamakta, insanın doğaya egemenliğini onaylamakta, yalnızca zihinle maddenin varlığını kabul etmektedir. İnsan olmayan canlılar tümüyle bu tablonun dışında bırakılmıştır. Marksizm insanla doğa arasındaki ilişkiler konusunda Descartes'in fikrini daha abartılı ve daha kaba biçimde kabullenmiş, yalnızca üretim kapasitesini arttırmanın peşine düşüp doğayı acımasızca sömürmüş, sınıflar arası nefreti körüklemiş, insanı dizgine vurmuştur. Descartes'çi felsefenin rehberliğindeki modern dünya insanlar dışındaki hayatı silip yok etmekte, hatta insan nesline de ölüm getirme tehdidini taşımaktadır. Modernliğin doğayla ve ruhla ilişkisini kaybedince ancak bir ölüm felsefesi olarak kaldığını görmek o kadar zor mudur? Nietzsche ile Dostoyevski kendi çağlarının Avrupa'sının Tanrı'nın ölüm çağını yaşamakta olduğunu ciddi ciddi düşünmüş, Avrupa'nın ciddi bir tehlikeye doğru sürüklendiği konusunda acı duyduklarını dile getirmişlerdir. Kanımca onların korkusu şimdi gerçekleşmektedir. İnsanlar birey olarak kendi kimliklerine ne kadar sıkı sarılırlarsa sarılsınlar, eninde sonunda bu kendi kavramı sınırlıdır ve kaderi de ölmektir. Eğer ölümden sonra hiçbir şey yoksa o zaman eldeki kısacık ömürde kendini koy verip zevk ve safaya kaptırmanın ne sakıncası vardır? Öbür dünyaya olan inancın kaybı, modern batı toplumuna ölümcül bir ahlak sorunu yüklemiştir. Modern batı uygarlığı Hristiyan uygarlığından doğmuştur. Katolik Hristiyanlıkta insanlar ölümden sonra Araf'a gider, orada İsa'nın ikinci gelişini bekler. Zamanın sonu geldiğinde İsa son yargıya başkanlık eder. Herkesin kaderine karar verir. İnsanları ya ebedi cehenneme atar ya da cennette ebedi kutsanışa yollar. Başka bir ifadeyle kişinin ruhu ölümden sonra bile son yargıya kadar yaşar. Ondan sonra da ya cennete ya da cehenneme yollanır. Modern Avrupa uygarlığı bu ölümden sonraki hayat kavramını bilimsellik dışı bir hayal olarak reddetmiştir. Bu durumda insanlar öbür dünyaya inanmaz olmuş, zaferin ancak bu hayatta kazanılabileceğini düşünmüştür. İşte Batılıların modern çağda dünyayı fethetmesi böylesine güçlü biçimde gerçekçi olan bu düşünüş sayesinde mümkün olmuştur. Japonya ise ruhunu kaybetmeksizin bu kadar başarıyla modernleşmiş belki batılı olmayan diğer kültürlerden, örneğin Güney Amerika ormanlarında yaşayan Kızılderililerden daha iyi duruma gelmiş modern çağ sonrası insana bir rehberlik sunmuştur. Bir bakıma bizler hala eski ilkeleri sürdürerek modernleşmişizdir. Bir yandan da Ritsuryo yani hukuk toplumu haline gelmişizdir ki bunu da Çin'in 7 ve 8. yüzyıllardaki etkilerine borçluyuz. Japonya'nın eski modern olmayan toplumsal ilkeleri sanat ve kültür alanlarında da geçerlidir. Japonya'nın postmodern katkısı olarak önerdiğim şey bu eski ilkelerdir. İlk ilke yatay bir ilkedir. Bir aradalık ya da kişiler arası sorumluluk etiği olarak tarif edilebilir. İkincisi dikey ya da kuşaksal bir ilkedir. Zamandaki döngüsellik kavramından doğmuştur. Anlamı insan toplumunun modernlik kavramında varsayıldığı gibi ilerlemediği ama aynı zamanda da gerilemediği yoludadır. Aynı ruh sürekli bir hayat döngüsü içinde ölüm ve yeniden doğuşta kendini tekrarlayıp durmaktadır. Böyle bir görüş ebediyetin tüm sakinlerine dönük bir sorumluluğu işaret etmektedir. Çünkü öbür dünya yaşayan bir gerçektir. Bunun anlamı kısacık bir ömür süresinin görkemi içinde yağmacı olmak yerine hayatın sürekliliğinin bekçisi olma etiğidir. Japon hayal gücünde öbür dünya her an vardır. Bir aradalık. Japon düşünürü Tetsuro Watsuji, etiği modernizm gibi bir bireyin bakış açısından görmez. Daha çok kişiler arası bir bakış açısından görür. Onun görüşleri çağdaş Japon kültürünün ana inançlarını yansıtmaktadır. Watsuji aile, millet ve toplum ilişkilerine odaklanmış bir felsefi sistemi tanımlar. Japonya'da kişi anlamına gelen Ningen sözü başlangıçta kişiler arası da anlamına geliyordu. Watsuji'nin temel inancı ahlakın bireyin içinde değil insanlar arasında oluştuğu yolundadır. Elbette ki bu tür düşünüş Konfüçyüsçülükten gelir. Ningen de aslında Konfüçyüsçü bir kelimedir. Konfüçyüsçülüğün etik temelleri ustaya bağlılıkla ve ana babaya iyi evlat olmakla ilgilidir. Açıkça görülüyor ki böyle bir etik feodal yapıları destekleyecektir. Immanuel Kant'ın modernist kişilik anlayışından çok etkilenmiş olan Watsuji, sadakati ve öğrenmeyi etiğin merkezine yerleştirmez. Yatay ilişkilere dikey olanlardan daha çok ağırlık verir. Çiftlerden ve ailelerden başlayarak millete ve topluma doğru ilerler. En çok vurgulanan şey ilişkilerdir. Japon toplumunun temelinde yatan ilke olarak uyumu ilk teşhis eden 10. yüzyıl düşünürü ve politikacısı Shotoku Taishi olmuştur. Ve bugün hala uyum en önemli şey olarak algılanmaktadır. Esasen toplumda sivrilik eden kişi dengeyi bozduğu için sessiz çoğunluk tarafından hemen sansür edilmektedir. Ne modern ne feodal olan, bireycilikten ise hayli uzak olan Japon etosu, Konfüçyüsçülüğün modernist bir başkalaşımıdır. Daha doğrusu modernizm Japon ülkesine büyük bir değişimden geçmiştir. Bireyciliği mutlak bir değer haline getiren modern etik şimdi artık kendi sınırlarına dayanmıştır. Esas sorumluluğumuzun kendini ifade ya da kişisel özgürlük değil, hayatı geleceğe taşımak olduğunu unutmamıza yol açmıştır. Elbette ki bugün ihtiyaç duyduğumuz etik en büyük değeri bireyin mutlak haklarına değil, hayatın devamına, uygarlığın devamına, türün devamına ve gezegenin ekolojik sistemine vermek zorundadır. Son 300 yıldır Batı, düşünen adamın doğaya egemen olmasına dayalı bir bolluk dünyası kurmuştur. Bu sürenin büyük kısmı boyunca Batılı olmayan insan, yani öbürleri boyunduruk altına alınmıştır. Ama Batı'nın bolluğu şimdi tehdit altındadır. Doğa bu yağmayı taşıyamamaktadır. Ve özellikle Asya'da refaha erişmiş rekabetçi kişiler Batılı olmayanlar arasından çıkmıştır. Postmodern çoğulculuğun bu kabileci dönemlerinde kuzeyde ya da güneyde tüm ırkların bir arada var olabilmesi için yeni ilkelere ihtiyacımız vardır. İnsanlar arasındaki tahakküm ve itaate alternatif getiren bu ilkelerden biri de bir aradalıktır. Şu anda hangi ilke bundan daha gerekli olabilir ki? Bir aradalık ilkesi insanlarla diğer canlılar arasındaki durum açısından da gerekli bir etiktir. 21. yüzyılın dünyası Japon uygarlığına derinden gömülü olan doğal bir aradalığı benimserse çok iyi eder. Bu ilke şu sözlerle ifade bulmaktadır. Dağlar, ırmaklar, otlar ve ağaçlar da nirvana'ya, yani budalığa erişir. Bunun anlamı tüm doğal olguların buda olabileceği, çünkü tüm canlılara, yani bitkilere, ırmaklara, ağaçlara, hayvanlara ve insana aynı gözle bakıldığıdır. Döngüsellik. Döngüsellik Japon dininde ve sanatında gizli olan bir ilkedir ve bunu Amerika Kızılderililer de paylaşmaktadır. Tıpkı modernist kavramdaki avantgard gibi zamandaki bölünümler fikrini reddeder. Bir son bulunması fikri döngüsel zamanın boyutları arasında değildir. Zaman yaratılışla başlayıp ölümle bitmez. Zamanın yapısı daha çok kesintisiz ve tekrarlayan bir yapıdır. Hayat, ölüm ve yeniden doğuş aynı bütünün parçaları birbirinin sürekli takipçisidir. Bu nedenle Japon dininde ve sanatında bir geçicilik ve ebediyet kavramı vardır. Hayat ölmez, yenilenebilir, döngülerle devam eder. Hayat eskimeden yenilenmelidir. Örneğin Japonya'daki Ise Tapınağı 20 yılda bir yeniden yapılır. Böyle olması Batı'nın ebediyen, ayakta kalacak taş anıtlar yapma fikrinin taban tabanı zıttıdır. Tapınağın yenilenmesi Japonların yenilenen döngüler inancını temsil eder. Eğer Tanrı'nın evi her 20 yılda bir yenilenmezse onun ruhsal gücü de solacaktır. İmparator Akihit'in 1991'deki taç giyme töreni de aynı fikre göre temellendirilmiştir. Daha önceki imparatorun hayatı eskimiş, yaşlanmış ve ölmüştür. Taç giyme eski imparatorun ruhunun yeni imparatorun vücuduna geçmesi, ona ruhsal güç vermesi törenidir. Sanattaki haiku gelip geçen anı, biçimin geçiciliğini ruhun ebedi döngüsüne bağlar. Dört mevsim her zaman haiku'da önemli olmuş, durmadan solup sonra gençleşen bir varlığın tekrarlanışını simgelemiştir. Döngüsellik ilkesi aynı zamanda bir başka etiğe bağlıdır. O da ailenin devamının bireyden daha önemli olduğu, toplumun ve insanlığın devamının da aileninkinden daha önemli olduğudur. Bir başka ifadeyle döngüsellik ilkesi varoluşun bekçisidir. Japon kültüründe de tıpkı Hint kültürlerinde olduğu gibi torunların ruhlarının ölü ataların ruhuna döndüğü inancı vardır. Yani aynı hayatlar çeşitli dünyasal biçimlerin içinden geçmektedir. Öbür dünya cennet ve cehennem diye ikiye ayrılmaz. Ölenlerin hepsi bir arada yaşar, hatta bu dünyadaki aile birimleri halinde yaşar. Hristiyanlık ve Budizm gibi dinler çıkmadan önce bu inancın dünyada çok yaygın olduğu görülmektedir. Bu doğrudan ata torun bağına inanç her ne kadar Japon kültüründe artık pek yoksa da kalıntıları hala vardır. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nda Japon askerlerinin ölümden Batılılar kadar çok korkmaması ve yenilginin şokundan daha erken kurtulabilmesi sanıyorum hayatın döngüsel olarak yenilenmesi inancına dayalıdır. Bugün bile Japonların çoğu en karanlık dönemlerden sonra kesinlikle şafağın sökeceğine inanır. Ruhun ölümsüzlüğü ya da hayatın yeni biçimlerle tekrarlanışı, daha önce de değindiğim gibi, genetik biliminin de onayladığı bir şeydir. Evet, birey ölür ama onun genleri kalıcı bir yeniden doğum döngüsüyle gelecek kuşaklara aktarılır. Benim inancıma göre döngüsellik postmodern çağın yeni saatidir. Fransız yapısalcıları her zaman için Friedrich Nietzsche'yi Batı'nın ilk postmodern düşünürü olarak tanırlar. Batı felsefesine ve estetiğine, Japon uygarlığının çoktan beri inandığı bir unsuru, doğanın bir gerçeği olarak varoluş ritmini ve ebedi tekrarlanışı o getirmiştir. Ama düşünen adamın o salt öznelliğine hapsolmuş olan Nietzsche, artık Tanrı'nın ölümünü görebilmiş, hayatın sürekli olarak yeniden doğuşunu görememiştir. Yani bir bakıma boşluğun gözünü kamaştırmasından ötürü, ormanı, otları, hayvanları ve ekosistemin diğer canlı organizmalarını görememiştir. Postmodernist dünya görüşünün temel ilkeleri bir aradalık ve döngüselliktir. Bir aradalık kişinin bencil çıkarlarından değil, diğerleriyle ilişkilerinden doğan bir etiktir. Döngüsellik de sürekli doğuma, varlığın kaynaşmasına ve ebedi tekrarlanışa inancın kuşaktan kuşağa geçen etiğidir. Modern felsefenin ölümüyle gözlerindeki bağı açabilen Batı, Japon kültürünün derinliklerine gömülü olan bu gerçekleri daha yeni yeni anlamaya başlamıştır. Empikyo. Japon dinsel uygulamalarındaki bu uyum niteliğinin ne kadarı Batı'daki tek tanrı inancının tersi olan çok tanrıcılıktan gelmektedir. Kültürel uyumsuzluğun kökü tek tanrıcılık mıdır? Çok tanrıcı bir yönelim Batı'da postmodern dünya denilen dünyaya, yani birden çok güç merkezi olan, birden çok doğruları barındıran bir dünyaya daha uygun değil midir? Umehara. Bence tek tanrıcılık doğanın sömürülmesini, doğanın fethedilmesini haklı göstermeye yaramıştır. Çok tanrıcı kişi dağları, ırmakları tanrı olarak görürken, tek tanrıcı bir tek aşkın tanrıya inanmaktadır. Dağların, ırmakların tanrılarını reddetmektedir. O zaman doğayı sömürmekle serbest kalmaktadır. Ayrıca bence tek tanrıcılık diğer insanları fethetme konusunda da güçlü bir dürtü sağlamaktadır. Tarihsel açıdan bakarsak Tunç çağından Demir çağına geçiş sırasında ortaya çıkan Hristiyan tek tanrıcılığı, egemen din biçimi haline gelmiş dünyayı fetheden insanların dini olmuştur. Ama bugün yeni bir çağa girerken Hristiyan toplumu da Avrupa toplumu da değişmektedir. Örneğin Katolik Kilisesi son zamanlarda Nikolaus Kusanus'un çelişkileri hoş görmeyi savunan fikirlerine değer vermeye başlamıştır. Katolik Kilisesi diğer dinlerin varlığını tanımaya başlamıştır. Modern Batılılar dinsel özgürlüğü benimsemiş oldukları için kaçınılmaz biçimde çok tanrıcı olmaya başlamışlardır. Empikyo. Besbelli ki orman uygarlığı ideali Japonya'daki hızlı ekonomik büyümeyle ve o büyümenin getirdiği çevresel bozulmayla uyumsuzluk içindedir. Ve buna rağmen Japonya yine de ileri ülkeler arasında en enerji etkin, çevreyi en az kirleten ülkedir. Ama burada dış dünya açısından bir çifte standart söz konusu değil midir? Japonya'nın %70'i hala orman olarak kalmıştır ama Japon kereste şirketleri gidip Malezya ormanlarını yok etmektedirler. Umehara. Modern Japon gerçeğinin benim ileri sürdüğüm idealle çeliştiği konusunda hiç kuşku yok. Ne yazık ki benim fikirlerim Japonya'da azınlık görüşler arasındadır. Sizden 10 yıl beklemenizi rica ediyorum. O zamana kadar benim görüşlerimin çoğunluk görüşü olacağına inanıyorum. Siz biraz bekleyin. Görüşlerimi fırsat çıktıkça tekrar seslendireceğim. Uygarlık ormanları mahvetmekle başlamıştır. Eski Sümerlerin, bugünkü Irak, Gılgamış destanında Kral Gılgamış, 5000 yıl önce ilk kentsel uygarlığı kurabilmek için orman tanrılarını öldürmek zorunda kalmıştır. Bugün kurak bir yer olan bu uygarlıklar beşiğinin bir zamanlar ormanlarla kaplı olduğuna inanmak insana zor gelmektedir.